Mavi Vatan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında canlı yayın Mavi Vatan'dan merhaba sayın dinleyenler. Program yapımcısı Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Özlem Öztaş, sunucunuz Burak Pekcan ve teknik yapımda Melih Demirezer'le her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Sayın dinleyenler, bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Ayrıca bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Yapımcımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz stüdyomuzda. Hocam merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Ayrıca bugün Türkiye Armatörler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Çınar da stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, merhabalar diyorum.
Değerli dinleyenler, eskiden yelkenli gemilerin kullanıldığı zamanlarda fırkateynden daha küçük gemilerden meydana gelen gemi birliklerine filo denirdi. Bugün bir milletin denizlerde gezdirdiği gemiler, taşıtlar ve ticaret araçlarının hepsine birden ticaret filosu adı verilmektedir. Türk Deniz Ticaret Filosu'nun dünü ve bugününü Türk Gemi İnşa Sanayi'nin stüdyo konuğumuz Türkiye Armatörler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Çınar'la da konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de değineceğiz. Evet, Sayın Hocam buyurun, söz sizde.
Evet, bu hafta içerisinde, son bir hafta içerisinde Mavi Vatan'la ilgili doğrudan veya dolaylı hangi konular oldu? Onlara şöyle bir göz atalım. Ben bu hafta tam az olur diyordum ama hafta sonuna doğru gene yığılmaların olduğunu gördüm. Hakikaten Türkiye'nin denizleriyle, üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz ya, hem kendi denizlerinde hem de uzaklarda dolaylı olarak Türkiye'yi ilgilendiren denizlerde çeşitli olaylar oldu. İsterseniz bunun en tazesi bugün haberlerde de geçen Tayland boğazında batan bir Tayland muharip gemisinin, askeri gemisinin batışıyla ilgiliydi. 28 denizci henüz kayıpmış. Yani bir denizci olaraktan bu olay... Ya üzülmemek mümkün değil. Dilerim 28 denizci de kurtulur diyelim. Şimdi ilk konumuz Türk sürü insansız deniz araçları sahaya çıktı diyerekten bir haber geçti geçtiğimiz hafta içerisinde. Türk savunma sanayi biliyorsunuz sadece havacılıkta özellikle kamuoyunun çok yakından takip ettiği gibi insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları gibi yani bu Libya'da İşte Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Ukrayna'da büyük başarıyla kullanılan bu silahlar değil, onun dışında da birçok alanda çok atılımlar yapıyor. Yani yazılımlar da yapıyor, işte MİLGEM diyoruz, geçen hafta bahsettik galiba, milli gemi dediğimiz olay var. Onun dışında sadece insansız hava aracı değil, insansız deniz aracı da var. Hatta yakında insansız deniz araçlarının deniz altında hareket edenleri de yapılacak. Bunlar çok önemli. Bunlardan birisi işte Albatros S'lerden oluşan bir seri bu. Sürü halinde insansız deniz aracı 8'li sürü gösterimi yapılmış. Daha önceden bunun 4'lü sürüsü yapılmıştı. Yani bu niye sürü dönüyor da akla gelebilir. İkinci Dünya Harbi'nde Almanların denizaltıları vardı. Daha nispeten küçük ama kurt sürüsü dönüyordu bunlara. Bu kurt sürüsü çıkıyordu. O zamanlar henüz radar ve sonar çok gelişmiş değil. Gerçi harp içerisinde gelişti ama bunlar. O dönemde Almanların kurt sürüsü denizaltıları çıkıyordu. Atlantik'te Amerika ile Avrupa arasında yani Amerika'dan Avrupa'ya lojistik destek yapan gemileri batırmak için bunlar çıkıyorlar.
U-botlar mıydı hocam?
U-bot, işte U-bot, evet. Unterseebot demek. Evet. Denizaltı demek Almanca zaten. Şimdi onun benzeri daha sonra 1990'lı yıllarda bunun insansız mayın arama tarama maksatlı araçlar yapımına dönmüştü. Bunu da Türkiye kendisi üretmiş. Onunla ilgili bir gelişme vardı. Albatros S'ler. Bunun devamı var gene. Bu sonra bir de Ulak Sida yani silahlı insansız deniz aracı var. Buna da geçildi. Biraz önce söylediğim neydi? İşte mayın taramada kullanılanlardı. Şimdi ise silahlı olanları vardır. Nasıl silahlı insansız hava aracı yukarıdan havadan bakıyor sadece keşif maksatlı değil Eğer hedef tespiti yapmış, tanıma da olmuşsa, düşman olduğunu tanıdıysa, nasıl silahlarını ateşliyorsa, işte su üstündeki bu silahlı insansız deniz araçları da aynı şeyleri yapacak. Türk savunma sanayi eminenlerde ve bence koşmaya devam ediyor. İnşallah daha da iyi olacaktır diyorum.
İnşallah.
Şimdi tabii bir de düşünebiliyor musunuz bunlara füzelerin ve onun atış kontrol sistemlerinin de konduğunu? Müthiş bir şey olur. Yani müthiş bir kuvvet çarpanı olur. Özellikle Ege'de çok daha yararlı olarak kullanılabilir bunlar.
Hocam affedersiniz sözünüzü kesiyorum. Bu insansız hava araçlarında Türkiye işte dünyada sayılı ülkelerden biri yaptığı çalışmalarla. Acaba deniz araçlarında da böyle miyiz, insansız deniz araçlarında?
İnsansız deniz araçlarında öyle bir o tip bir karşılaştırmayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama şunu söyleyeyim, Avrupa'da yıllar önce Almanya buna başlamıştı. Mutlaka Fransa'nın da vardır. İtalya'da buna uzak kalmaz. Amerika'nın pek ihtiyacı yok. Yani o Amerikan kıyılarına gelebilen tehdit olmadığı için öyle şeylerde Amerika'nın olacağını zannetmiyorum. Onu hava vasıtasıyla veya diğer keşif vasıtasıyla daha iyi yapabiliyor. Ama özellikle bu az önce söylediğim gibi Avrupa'da olabilir. Belki Güney Kore yapmış olabilir, tam bilemiyorum. Bundan sonra şey de yapabilir, Japonya da yapabilir. Onu söyleyebilirim.
Ama üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin de yapması gerekiyor.
Tabii tabii. Yani özellikle Ege harekat alanı düşünüldüğünde orada çok yararlı olacak bir platformdur. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir diğeri Türkiye'nin restine tepki gelmesi Atina'yı korkuttu diyor. Geçen hafta kısaca bahsetmiştik burada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. Bir gece ansızın geliriz dedik. Geliriz de. Şimdi diyorlar ki tayfun füzesi Atina'yı vurur diye korkuyorlar dedi. Korkacaklar tabii dedi. Sen adada dedi gayri askeri sudaki adaları silahlandırırsan Türkiye'de tayfunu ateşleyip seni vurabilir demişti. Bu çok ürkütücü bir etki yapmıştı Yunanistan'da. Onun dışında buna karşı Amerika'dan daha büyük bir tepki bekliyorlardı Yunanistan. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan beklenen bir tepki gelmedi. O gene standart iki ülke müttefikimiz, biz burada istikrarın korunmasına bakarız filan gibisinden bir ifadeler söylemişti. Bu Yunanistan'da bir hayal kırıklığı yaratmış. Yunanistan'da giderek Yunan medyası genel seçimler yaklaştıkça Türk-Yunan sorunlarını gündeme alabildiğine köpürterekten taşımaya devam ediyor biliyorsunuz. Hatta bu şeyin arkasından bir de Kızıl Elma tedirginliği diye bir şey gene Yunan gazetelerinde birkaç tane gazetede yayınlandı. Biliyorsunuz Türkiye'nin özel sektörde üretilen Bayraktar firması tarafından üretilen bu az önce bahsettiğimiz insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarına ilaveten bir de Kızıl Elma adlı insansız uçak. Bunun ilk uçuşu da gerçekleştirildi geçen hafta içerisinde. Bu da müthiş bir şey. Evet, yani Türk sivil sektörünün yani şeyin dışında Türkiye'de savunma sanayinde çok önemli sayıda devlete bağlı, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı olan işte Aselsan gibi, Roketsan gibi, Avesan gibi, TAY gibi bir dinleyicilerin çoğunun bildiği kuruluşlar var. Buna ilaveten de birçok sivil alanda da sivil diyelim savunma sanayi şirketleri de var. Bunlardan bir tanesi Bayraktar ve Bayraktar bizim milli uçak henüz daha üretilmeden önce, o da inşallah önümüzdeki yıl üretilecek, Kızıl Elma adlı insansız uçağı üretti. İnsansız uçak 1500 kilogramda silah taşıma kapasitesine sahip olacakmış. 5 saat havada kalabiliyormuş. Müthiş bir şey bu. Yani ben de bu alanda çalışan, üreten Türk mühendislerine, Türk işçilerine ve özellikle de bunu üreten firmaya, bunun için kapital ayıran bunun sahiplerine tanımıyorum ama hakikaten gönülden teşekkür ediyorum. İşte bunlar da Yunanistan'da tedirginlik yaratmış. Yani dediğim gibi Türkiye silahlanma programlarıyla sanki yarın yokmuş gibi zamanın peşinden koşuyor diyerekten Yunan medyası canhıraş feryat bağırıyor. Ve hatta diyor ki hükümetimiz Avrupa Birliği'ne Amerika'yı Türkiye'yi her türlü yaptırım kararının alınmasında sıkıştırırken Yunanlar ne yapıyor diyor. Yahut da sıkıştırsın diyor. Bunlar var. silahlanma programlarıyla sanki yarın yokmuş gibi zamanın peşinden koşuyor dedik. Bunun devamında sadece silahlanma değil, Yunanistan'da Türkiye'ye karşı bir başka şey de kara araçlarında var. Yani o kadar ilginç ki, bir ironi yani, yahut da komedi gibi bir şey söyleyebilirim. Bu kez de Türk otobüsleri rahatsız etti diyor. Şimdi aslında ben firmaların ismini vermek istemiyorum ama birçok firma adı yazılmış burada. Bu şeyler, ürettikleri otobüsler var. Yani öyle bir şey ki, bu otobüslerle Erdoğan'ın Oruç Reis şeyi vardı biliyorsunuz. Fırkateynimiz vardı. Bununla okuduğu meydan diyor. Geçen yıl içerisinde bir Oruç Reis fırkateyniyle bir Yunan fırkateyninin bir şey, macerası olmuştu. Birbirlerine bir şey olmuştu. Yani çarpma diyelim denizde. Öyle bir şeyler olmuştu. Şimdi bunun devamında gazete diyor ki Erdoğan'ın Oruç Reis'e Yunanistan'a meydan okuduğu bir dönemde belediyeler ve hatta Yunan polisi Türk otobüsleri satın aldı diyor. Türk otobüsleri satın alınmış. Sadece Yunan belediyeleri değil, Yunan polisi dahi bunu kullanıyormuş. Bunu ortaya koymuşlar. Bu bana şeyi hatırlattı. Geçenlerde Türk-Yunan sorunları konuşulurken bizim sosyal medya grubundan birisi Yunanistan'a tavsiyem var dedi. Türkiye'den dedi harp silah ve araçları alsın dedi. Silah savunma sanayini dedi Türkiye'den karşılasın. Niye Amerika'dan, Avrupa'dan alıyor dedi. Otobüsleri alıyorlarmış. Bence de mahsuru yok. Türkiye'den alabilirler yani. Evet. Şimdi bir diğeri Türkiye ve Libya'dan Yunanistan'a mektup. Libya ile ilgili iki önemli gelişme oldu. Yani şeyle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ile ilgili olaraktan. Bunlardan birisi biliyorsunuz Yunanistan Libya ile birlikte Türkiye bir deniz yetki alanları sözleşmesi imzalamıştı. Buna uygun da hareket ediyordu. Hatta bunun arkasından da biliyorsunuz gene yapılan yeni anlaşmalarla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı araştırma gemilerimizin de Libya açıklarında yahut da Libya'nın deniz yetki alanlarında deniz tabanında araştırma yapması, işte doğal gaz veya petrol arama çalışmalarına katılmasıyla ilgili anlaşma yapılmıştı. Bunun arkasından Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti Yunanistan. Ve bunun arkasından da Libya'dan ve Türkiye'den ortak açıklama gelmiş. Burada Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Yunanistan'ın iddialarının aksine uluslararası anlaşmalar yapma ve sonlandırma yetkisine sahip olduğu belirtiliyor. Bu şey vardı. Bu henüz daha bunun mürekkebi kurumadan bu kez sanıyorum dün bir şey oldu. Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin imzalamış olduğu bir kararname çıktı buraya. Bu kararnamede de Mısır'ın deniz yetki alanlarını belirleyen yeni bir harita. Ona göre yeni koordinatlar yani şeyler var. Bu koordinatlara baktığımız zaman Libya deniz sahasından 6000 küsur metrekare, kilometrekare affedersiniz, bir payı Libya'dan Mısır'ın sahasına katmış. Mısır'ın öyle olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye ile Libya arasında yapılan bu Kasım 2019 tarihli şey vardı. Deniz yetki alanları sınırlandırması ile ilgili mutabakat zaptı vardı biliyorsunuz.
Evet.
Ancak bunun sınırlarına dokunmuyor. Yani Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren herhangi bir şey yok. Bunu da şöyle anlıyoruz. Biliyorsunuz bu Katar'daki Dünya Kupası maçlarının açılışı vardı. Açılışında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiğinde Mısır Devlet Başkanı Sisi ile de ayaküstü karşılaşmış ve bir konuşmuşlardı. Bundan sonra Mısır'da sanki Türkiye ile ilişkilerde bir yeşil ışık yakar gibi bir hava da esmişti. Öyle sanıyorum da bunun etkisi oldu. Çünkü Mısır Yunanistan'la kendisi Türkiye'nin Kasım 2019'da yapmış olduğu deniz yetki alanları sınırı anlaşmasından sonra Ağustos 2020'de benzer anlaşmayı Yunanistan'la yapmış ve Türk-Yunan şeyleri deniz yetki alanları o dönemde çatışmaktaydı. Yahut da örtüşüyordu bazı yerler diyelim. Dolayısıyla Mısır'ın bunda ısrar edeceği düşünürken çok farklı bir şey yaptı. Sanki Türkiye'ye bir zeytin dalı uzatmayı o da kabul etmiş gibi oldu. Bunu da geçiyorum. Bir başka şey var. O da şu. Rusya'dan Hindistan'a işbirliği teklifi. Şimdi Rusya'ya biliyorsunuz Ukrayna saldırısından sonra yaptırım üstüne yaptırım geliyor.
Evet.
Bunlar peş peşe geliyor. Hatta Amerikan Kongresi'nde de Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılmasıyla ilgili bile bir teklif yapılmış. Olur olmaz ayrı mesele. Çok kolay olacağını zannetmiyorum. Bir kere bu teklifi yaparken Güvenlik Konseyi'ne gelecekler. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden bir tanesi Rusya, öbürü Çin. Her ikisi de bunu veto ederler. Onun kabul edilmesi mümkün değil. Ama Rusya'dan petrol alımlarının durdurulmasına ilişkin Avrupa Birliği'nin kararları, doğalgaz alımının azaltılması ile ilgili kararları derken Rusya başka bir formül bulmuş. Petrolünü dünyada ihtiyaç sahibi olan ülkelere hızlı bir şekilde ihraç edebilmek için geçtiğimiz hafta söylemiştik 100'ün üzerinde büyük tonajlı gemi kiralıyordu veyahut da satın alıyordu. Satın evet. alıyordu. 16 milyar dolar civarında. Birazdan kıymetli konuşmacımız, konuğumuz Hüseyin Bey'e de sorarız onu ama burada bir başka şey daha yapmış Rusya. Rusya Hindistan'a büyük kapasiteli gemilerin kiralanması ve inşa edilmesi konusunda işbirliği teklifinde bulunmuş. Hindistan bildiğiniz gibi hem Amerika'ya hem Rusya'ya çok yakın. Yani Çin'i bir tarafından çevrelenmesi için Amerika'nın işbirliği yaptığı bir ülke Hindistan, geleceğin küresel güç adaylarından birisi. Bir taraftan da silah sistemlerinin çoğunu aldığı ve Rus petrolünde ikinci sırada Rus petrolü ihraç eden, ithal eden ülke olduğu için o önemi de olan bir Hindistan. Hele de bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Hindistan kendi çıkarını çok daha ucuza Rus petrolünü almaktaydı. İşte bir işbirliği teklifi yapmış. Buna Hindistan'ın hayır diyeceğini zannetmiyorum. Bana göre Hindistan %60 Rusya'yı, %40 Amerika'yı tutuyor. Burada çıkarları Rusya'dan yana olduğu için bunu tutabilir diyelim. Ve Mavi Vatan'ın bu haftasına noktayı koyalım burada.
Evet hocam. Türkiye Armatörler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Çınar'la konuşacağız birazdan. Evet, Mavi Vatan'ı Sayın Hocamız Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la değerlendirdik. Bundan sonrasını size bırakayım diğer tabii, konuğumuza.
Tabii, teşekkür ederim. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun.
Şimdi siz Türkiye Armatörler Birliği Genel Sekreterisiniz. Şimdi armatör nedir ve Armatörler Birliği nedir? Bir dinleyicilerimize bir kısa açıklama yaparsanız memnun olurum. Sonra sorularımıza geçelim.
Tabii buyurun. Kısaca ben bu açıklamayı yapayım. Armatör gemi sahibi demek. Aslında armatör kelimesi sizlerin de malumları olduğu üzere Fransızcadan gelen bir kelime. İngilizce olarak da ship owners olarak dünya genelinde geçiyor. Dolayısıyla biz gemi sahiplerini armatör olarak nitelendiriyoruz ve Türk Armatörler Birliği de bu gemi sahiplerinin, armatörlerin bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu olarak düşünebiliriz. Bu sivil toplum kuruluşu sadece Türkiye'ye ait değil, dünyanın 100 civarındaki ülkesinde kendilerine ait armatörler birlikleri mevcuttur ve vardır. Dolayısıyla Türk Armatörler Birliği'nin bir taraftan yurt içindeki bir etkisi varken, diğer taraftan yurt dışındaki uluslararası taşımacılık olması nedeniyle yurt dışındaki armatörlerle, gemi sahipleriyle veya onlara hizmet verdiğimiz sektörlerle de ilişkisi vardır. Türk Armatörler Birliği o nedenle Türk Deniz Taşımacılığını Türkiye'de ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur diyebiliriz kısaca.
Peki bu Türk Armatörler Birliği'nde Türkiye'de kaç armatör kayıtlı? istiyorsun?
Şimdi şöyle, armatörlük firması olarak baktığımızda yaklaşık 450 civarında armatörlük firması var. Ama bazı şeylerine baktığımızda da gemi sayıları, mesela her bir gemi için bir firma sahibi olunabilir. Bunları bir
yani
grup
bir
olarak...
Yani bir gemi dahi bir armatör sahibi varsa armatörüm diyebiliyor yani.
Evet, evet, yani. Aynen o şekilde.
Ama 450.
Evet, 450 civarında bir armatör, gemi sahibimiz mevcut.
Evet, teşekkür ederim. Şimdi bizim bu programın adı Mavi Vatan ama ben bir denizci olarak bunu biraz daha genişletiyorum. Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatleri diyorum. Evet. Siz de bunu bilirsiniz, akademide öğrenmişsinizdir.
Tabii ki.
Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin deniz ticaret filosu, yani bu denizcilik statüsünde savaş gemileri ya da harp gemileri veya donanma onun bence küçük bir parçasıdır. Asıl büyük olan başka denizcilik statüsünde işte deniz alaka ve menfaatlerinden istifade demektir bu. Bunun baş aktörlerinden birisi de deniz ticaret filosudur. Şimdi bu Türk deniz ticaret filosunun gelişmesi hakkında bir kısa bilgi verebilir misiniz bize? Nasıldır?
Tabii ben önce şunu ifade etmek istiyorum Sayın Hocam. Deniz gücü kavramını biliyoruz. Deniz gücü kavramının içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de deniz ticaret filosu ve diğer taraftan tabii
denizcilik
ki deniz
gücünü,
kuvvetleri.
Denizcilik evet, gücünü. Ben.
Denizcilik gücü de diyebiliriz. Yani diğer taraftan da deniz kuvvetlerini esas alabiliriz. Ama biz baktığımızda dünya ticaretinin yaklaşık %80'inin deniz yoluyla yapıldığını, ki birazdan bu rakamları ben izninizle açıklayacağım. %80 civarında deniz yoluyla yapıldığı dikkate alınırsa bir donanmanın varlık sebeplerinden en önemlisi bu deniz ticaret yollarını korumaktır. Bunu zaten geçmiş dönemde de öğrendik. Savaş bir gündür ama deniz ticaret yollarını korumak belki de 100 gündür, belki de ilelebet.
Aslında o ülke savunmasıyla doğrudan iyi. Yani
evet,
var ya hazır
evet.
Olsun cenge eğer isterisen sulhü salap diye.
Evet.
Evet.
Evet. Yani o açıdan deniz ticaretimiz çok önemli. Ben izin verirseniz deniz taşımacılığıyla ilgili bir takım rakamlara
tabii,
da değinmek istiyorum. Türk deniz ticaret filosu yaklaşık 32 milyon tonluk bir taşıma kapasitesine sahiptir. Ve 1600 adet gemimiz vardır. Küresel deniz ticaret filosunun büyüklüğü ise 2 milyar 86 milyon tondur. Yani bu dünya kıyaslamasını vermemdeki sebep de Türkiye nerede onu anlayabilmek adına. Ve deniz ticaret filomuz ton kapasite olarak dünya kapasitesinin %1,5'unu oluşturmaktadır. Bu kapasiteyle de deniz ticaret filomuz dünya sıralamasında 16.
sıradadır.
Evet, bu da iyi
yani...
bir...
G20'ye girdiği gibi ilk 16'ya da girmiş.
Evet, ben daha önce bir takım raporlar hazırlıyorum Sayın Hocam. O raporların içerisinde baktığım zaman hangi rakama giderseniz gidin Türkiye bu ilk 20'nin içerisinde. Demir çelik üretimine bakıyorsunuz ilk 20'nin içerisinde. Demir çelik ithalatına bakıyorsunuz ilk 20'nin içerisinde. Denizciliğe bakıyorsunuz öyle.
Savunma sanayinde öyle.
Savunma sanayinde
silahlı
aynı
kuvvetler
şekilde.
Olarak
tabii ki
öyle.
Tabii ki. Ben kısaca bir bilgi vermek adına biz 16.yiz dedik ama bu dünyanın ilk 5 filosu kimdir? Bu
evet.
Konuda da size bir bilgi
tabii.
Vermek isterim. İlk 5 filo Yunanistan, Çin, Japonya, Singapur ve Hong Kong filolarıdır.
Yunanistan hala bir yani.
Evet. Evet.
Yani ben bunu
Yunanistan
35 senedir duyarım hala bir.
Ve şöyle de diyebiliriz. Türkiye'nin sahip olduğu deniz ticaret filosu kapasitesinin 10 katı kadar bir büyüklüğe sahiptir Yunanistan. Ama Çin çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok yakın zamanda, belki 2 sene içerisinde bu birinciliği alabilecektir diye düşünüyorum.
Bu, affedersiniz araya gireceğim.
Yok,
sadece konuyu açmak için. Şimdi Yunan deniz ticaret filosu Türkiye'nin 10 katı dediniz.
Evet.
Bu bir zamanlar işte Panama vardı, Honduras vardı. Yani sırf bayrak göstermek için şey yapanlar vardı. Yani o düşük vergi verilen ülkeler vardı.
Evet.
O yüzden onları seçiyorlardı. Yunanistan'ınki böyle mi yoksa?
Aslında orta diyebiliriz Sayın Hocam. Yani kendi bayrağına ait de çok sayıda gemisi vardı Yunanistan'ın. Ve Yunanistan özellikle denizcilik, deniz taşımacılığını teşvik eden bir sisteme sahip. Yani devlet sistemine sahip. Devletin gelenekleri içerisinde deniz taşımacılığı önemli boyutta stratejik bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Hatta Yunanistan'ın bu ekonomik krizi yaşadığı dönem içerisinde de gemi sahipleri ekonomik anlamda ülkelerine bir takım katkılar da sağlamıştır. Bunları da duymuş idik. Dolayısıyla büyük bir sektördür. Ama bir kısım armatör Yunanistan'dan bu gemilerini idare ederken büyük bir kısmı da İngiltere'den bu idareyi gerçekleştirmektedir. Bunu söyleyebilirim
evet, size. Şimdi soruyu kasten sordum. Geçtiğimiz evet. haftalar içerisinde burada da geçti. Yunanistan özellikle Yunan gemileri, Yunan armatörleri Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaması sebebiyle Türk gemilerinin işte Karadeniz'de Rusya'dan veya Ukrayna'dan neyse özellikle Rusya'dan taşımacılığa devam ettiğini ancak Yunan gemilerinin devam edemediğini bundan büyük sorun yaşadıklarını, ekonomik sorun yaşadıklarını bahsetmişti. Soru soruyu açınca bunu da sorayım. Nedir o?
Aslında biz de tam tersini düşünüyoruz.
Vallahi.
Evet. Yani özellikle petrol taşımacılığı konusunda Yunanistan, yani şimdi gemi tiplerine ayırdım. Biraz önce söylediğim rakam toplam filonun büyüklüğüydü. Ama gemi tiplerine ayırdığımız zaman mesela Yunanistan tanker taşımacılığında, petrol taşımacılığında birincidir. Diğer taraftan kuru yük taşımacılığına baktığınızda belki ikinci sırada olabilir. Çin önde olabilir. Dolayısıyla tanker taşımacılığı
Çin
dediğimizde...
Çin muhtemelen konteynerde birdir Çin.
Çin ve Almanya.
Evet, konteynerde. Evet.
Çin ve Almanya üst sıralarda. Dolayısıyla tanker taşımacılığında özellikle Rus petrolünün taşınması konusunda da önemli vazifeler gördüğünü biz işittik. Tabii ki bunun doğruluğunu iddia edemem. İspatlanmış bir bilgi olarak değil ama işte bir takım limanlar vesaireden bu bilgileri işittiğimizde söyleyebilirim.
Şeyi gelişmesine bizim Türk Deniz Ticareti biliyorsun kısaca değinmeniz mümkün mü? Yani nereden nereye vardık mesela?
Aslında
son durumu söylediniz.
Evet, son durumu söyledim. Şöyle, yaklaşık 15 sene içerisinde...
Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani evet. Biz bunu, ben emekli Denizkurmay Albayım biliyorsun evet. sizin gibi.
Evet.
Akademiye girdiğimizden beri hep bunu konuşuruz. Zaman zaman da dikkatimizi çeker. İşte Türk Ticaret Filosu gelişti ama... İşte yaşlı gemilerden kurulu, 15 yaşından büyük falan derlerdi. Şimdi halen böyle mi yoksa gençleştirme var mı yani? Onun için söylüyorum. Onunla birlikte
evet,
söylersen.
Onunla birlikte tabii ki. Çok güzel bir soru sordunuz. Önce ben nereden nereye geldiğini size kısaca izah edeyim. 15 yıl içerisinde %180'lik bir büyüme göstermiştir. Yani 2007 yılından 2022 yılına kadar ki filonun büyümesi %180'e ulaşmıştır. Bu rakamın ne anlama geldiğini anlatabilmek için tabii ki ben dünya filosu ve ilk 5 ülkenin büyüme oranlarını da vereceğim ki konu rakam anlaşılabilsin. Buna karşılık biz %180'lik bir büyüme gösterirken dünya filosu %113'lük, dünyanın biraz önce saydığım ilk 5 büyük filosu da %127'lik bir büyüme göstermiştir.
Herhalde Çin, yani, Çin'de daha büyük olabilir onlar.
Evet, yani buna baktığınızda %180'lik büyüme gerçekten çok önemli bir rakam ama 2014 yıllarına doğru geldiğimizde bir yavaşlama özellikle bu 2008'deki deniz ticaretinde ortaya çıkan krizden sonra bir filomuzun büyümesinde
dünya ekonomik krizi vardı.
Evet, dünya, aynen o şekilde bir yavaşlama oldu ama Covid ile beraber geçtiğimiz sene itibariyle deniz taşımacılığına yönelen bir booming diyebiliriz. Yani bir patlama etkisi yaratan bir talep neticesinde filomuz yine hızlanmaya başladı.
Yani ticaret filosu vasıtasıyla gemilere de mi gidiyor?
Yani şöyle %6.05 bir büyüme gösterdi geçen sene. Bu senede ben bu rakamın %8 veya 9 olacağını düşünüyorum. Bu da gerçekten çok iyi bir rakam.
Evet. Şimdi yine soracağım da aklıma şey geldi. Biraz önce benim Mavi Vatan'la ilgili konuşma sırasında demiştim ki evet. Rusya Hindistan'da böyle yapıyor. İşte anlaşma yoluna gitmek istiyor. Gemi inşa veya kiralama yoluna diye. Bir de gene geçen haftaki konuşmamızdan bahsetmiştim. Rusya yüzün üzerinde petrol taşıyacak büyük tankerler, tanker filosu kurmak için 16 milyar dolar sarf ediyor diyerekten. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ya da şöyle söyleyeyim, bununla birlikte bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin sahip olduğu tankerler varsa onların iç hacminde filan, iç hacminde bir artış vesaire oldu mu? Yani böyle bir bilgiler var mı verilen? Bunlar genelde yıl sonunda bir raporda belirir ama
evet,
bir şekillenmiş yani bir şey var mı?
Ben size böyle daha çok tahmini olarak evet, bir açıklama yapmak isterim. Şimdi Rusya Amerika Birleşik Devletleri birinci, Rusya dünyanın dördüncü petrol ihraç eden ülkesi. Dolayısıyla bu petrolün ekonomik değere dönüşebilmesi için ihraç edilmesi gerekiyor. Rusya şu anda bunun için bir çıkış yolu arıyor. Daha önce biraz önce tam verilere dayanmadan söylemiş olduğum Yunanistan'ın sahip olduğu tankerlerle bunu bir şekilde belki aşmaya çalıştı. Ama Avrupa Birliği'nin son çıkan yaptırımlarıyla beraber 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolünü taşıyan ülkelerin gemilerine karşı yaptırım uygulanacağı Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bir kararla duyuruldu. Tabii şimdi Hindistan'la bu işi yapabilir mi, yapamaz mı? Bunu anlayabilmek için Hindistan'ın büyük çapta gemi yapabilecek tersaneleri var mı? Buna bakmak gerekiyor. Dünyada tersane açısından, yani dünya filosuna baktığınızda dünya filosunun %90'ı Çin, Japonya ve Güney Kore tersanelerinde yapılıyor. Bir de Filipinler bu konuda iyi bir
aşamada. Bunlar içerisinde Güney Kore ile ve Japonya ile yapamaz bunu. Çünkü evet, aynı iki ülke evet, Rusya'ya yaptırım uyguluyor.
Evet.
Çin olur. Evet. Çin'le de bunu düşünür mü Rusya? Yani soru işareti.
Evet, yani aynı kulvardakiden iki ülke olarak baktığınızda bunu yapabilir mi, yapamaz mı? O konuda da endişelerim var. Yani bizim kendi tersanelerimize baktığınız zaman da biz de gemi yapıyoruz. Fakat belli tonajlara
yani kadar gemiler yapıyoruz. Yani 250 bin ton üzerindeki tanker yapmak mümkün mü?
Evet, mümkün değil. Mümkün Türk tersanelerinde mümkün değil.
Evet.
Ama Türkiye'de de baktığımızda %32 filosunun %32-35 oranındaki kısmı ham petrol taşımacılığı yapan gemilerdir. Bunların firma olarak sayılarına baktığımızda da en fazla 10 civarındadır. Çünkü ham petrol taşımacılığı yapan tankerler gerçekten sermaye olarak oldukça fazla maliyete sahip. Yani sahiplenmek, o gemileri sahiplenebilmek o kadar kolay değil. Yani armatör kendi öz sermayesiyle bir ham petrol tanker taşıyıcısı edinebilmek konusunda biraz meşakkat yaşayabilir.
Evet. Şimdi konuşmanızın başında deniz taşımacılığında, yani dünya ticaretinin %80'inin deniz yoluyla evet, aşağı yukarı olduğunu söylediniz. İşte biz bunu 25-30 sene önce %95'i falan derdik. Araya ne girdi? Boru hatları girdi, değil mi?
Evet, araya boru hattı girdi
ama buna rağmen boru hatları gene de çok azaltamadı. Aslında boru hatları olmasaydı bu %95'lerde olmaya devam edecekti. Bunu şunun için söylüyorum.
Evet.
Şimdi Çin'in biliyorsunuz bir kuşak bir yol projesi var.
Evet, çok
doğru. Bunun karayolu ya demir yolu şeyini öne sürüyorlar. Demir yolundan çok o gene deniz yolu da var onun, biliyorsunuz değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki.
Yani o şeyden geliyor, Hint Okyanusu'ndan işte Kızıldeniz, Süveyş Kanalı bu bölümü var. Afrika'ya var. Hatta Kuzey Denizi kısmı da var.
Pire Limanı'nı satın aldılar.
Evet, herkes şeyi zannediyor. Eski İpek Yolu gibi demir yolu diyor. O küçümsenecek bir şey değil ama yani deniz ticaretinin yanına baktığınız zaman deve de kulak herhalde, değil mi?
Tabii.
Yani onu özellikle şey yapmış. Sevgili dinleyiciler lütfen küçümsemesinler. O da çok önemli. O özellikle İpek Yolu dediğimiz husus Türk dünyası, Türk devletleri arasındaki ulaştırmaya sağlayacak bir şeydir. Ticareti geliştirecek, karşılıklı kültür etkileşimini olumlu yönde etkileyecek çok önemli bir şeydir. Hatta Türk dünyasının bir araya gelmesinde büyük katkısı tabii, vardır. Tabii. Ama konumuz mavi vatan olunca deniz taşımacılığının önemini vurgulamak için söylüyorum. Deniz taşımacılığı daha onun üzerindedir. Evet. Şimdi Hüseyin Bey, Türk deniz ticaret filosunun geliştirilmesi için önerileriniz olabilir mi? Biraz önce ilk 16'da dediniz. Siz de bir armatörler birliğinin evet. genel sekreteri olarak herhalde ilk 5'te olmayı arzu edersiniz. Nasıl deniyor yani?
İlk 5'te çok güzel söylediniz. Evet. İlk 5'te olmayı çok arzu evet. ederiz. Hani ama bizim...
Affedersiniz. Buyurun. 2023'te hani Türkiye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü evet. nedeniyle bazı şeyler kondu ortaya. Hedefler kondu.
Evet.
Armatörler Birliği'nde de acaba böyle bir hedefler var mı veya iktidarın böyle bir hedefi var mı? Bu konuda destekler, bu konuda teklifler, evet. şeyler var mı? Onu sizden dinleyelim.
Yani şöyle, bizim hedefimiz ilk 10'a, dünyanın ilk 10 filosu içine girmek. Çünkü aradaki makasa baktığınız zaman, yatırım kabiliyetimize baktığınız zaman... biz gerçekleşebilecek hedefleri daha çok benimsemek istiyoruz. Dünyanın en büyük ilk 10 filosu içerisinde olma hayalimiz ve emelimiz var. Bunun için neler yapacağımız konusunda bir takım stratejik çalışmalar yapıyoruz. Ama biraz önce de söylediğim gibi deniz taşımacılığını geliştirmek armatörün kendi öz sermayesiyle olabilecek yeterlilikte değil. Yani her ülke, dünyanın her ülkesi bu sektörü geliştirmek için devlet destekli bir
var çaba mı bizim desteğimiz
sarf ediyor. Şöyle, şimdi ben de bir takım rakamlar vardı. Ama 2019 yılındaki rakamlara göre deniz taşımacılığına yapılan yatırım %1 oranında kalmış. Bir.
Mesela
ama karayolu mesela karayoluna yapılan yatırım çok büyük bir.
Ama şimdi karayoluna yatırım.
Evet.
O Türkiye'de şeyin içerisinde Türk karasının üzerinde vatandaşın devamlı herkesin istifade edebileceği.
Tabii yerde. Bu bir ikilem yaratıyor aslında ha, söylediğiniz.
Deniz
kesinlikle.
Bu yani şeylere taşıtlara yapılmıyor. Yollara yapılıyor.
Tabii.
Taşıtlara tabii. yapılıyorsa bunu anlarım. Taşıtlara tam tersine zam üstüne zam konuyor yani. Vergiler konuyor benim bildiğim kadarıyla değil mi? Şeyde yok.
Evet.
Yani tabii latife olsun diye söylüyorum. Gemilerin satın alırken Türkiye'ye aldınız bunu dışarıdan diyerekten vergisi fazla mı? Değildir zannetmiyorum. Değil. Yani bu konuda en azından şey değil. Ama Yunanistan'la kıyasladık. Yunanistan'ın bu konuda yaptığı, devlet olarak yaptığı destekler nedir?
Ya mesela bizim şimdi şöyle tonaj vergisi dediğimiz bir vergi sistemi var. Tüm dünyada uygulanıyor. Yani bizim bildiğimiz 35 ülke tonaj vergisi sistemini uyguluyor. Tonaj vergisi sistemi de yaklaşık olarak baktığınızda diyor ki bu kolay bayrak dediğimiz ülkeler hani Panama, Malta vesaire gibi ülkelerin bayraklarından ziyade sen gel diyor benim ülke topraklarım üzerinde firmanı kur, gemilerini buradan işlet. Tüm paranı bu taraftan, bu ülkeden transfer et, harcamalarını burada yap. Aslında işin özü bu. Ama bana diyor az bir vergiyle gelebilirsin. Ama senin sağladığın katma değer bunun misliyle bana geleceği için bu vergi sistemi içerisinde ben seni muaf tutabilirim diyor. Dünyadaki bütün ülkeler kendi filolarını bu rekabete hazırlamak için bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla eğer ileride vaktimiz olursa bu konuyla ilgili daha çok bilgi vermek arzusu içerisinde olabilirim. Daha derin konuşabiliriz.
Evet. Çok çok çok teşekkürler. İnşallah ileride bir tabii daha ki. Bir araya geleceğiz. O raporunuzu da merakla bekliyorum. Eğer gizli yoksa ben
yok,
de görmek
gizli
isterim.
Yok, tabii ki.
Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Derin Bey'den çok güzel, hakikaten derin bilgiler aldık. İşte mavi vatanla ilgili az bilinen şeyleri bize anlattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum beni ve davet ettiğiniz
inşallah
için.
İnşallah ilk ona da gireceğimiz günleri görebiliriz diyorum.
İnşallah. İnşallah.
Deniz ticaret yolunda.
Çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenler, bugün mavi vatanı konuştuk. Her zaman olduğu gibi yapımcımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la ve stüdyo konuğumuz Sayın Hüseyin Çınar. Efendim şahsınızda bütün gemilerimize, gemicilerimize Allah selamet versin diyelim.
Çok teşekkür ediyorum.
Burak teşekkür ederiz.
Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok güzel bilgiler aktardınız, yorumlar yaptınız. Yapımcımız Özlem Öztaş, sunucunuz Burak Pekcan ve teknik yapımda Melih Demirezer. Haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın.
Mavi Vatan.